Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, bir rahmet sofrası programında daha bu iftar saatinde sizlerle beraberiz. Bugün misafirimiz İstanbul emekli başvaizlerinden Sayın Mustafa Akgül. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlara vesile olsun.
Allah razı olsun inşallah. Şeref verdiniz, vakit ayırdınız.
Estağfurullah.
Tabii sizin de bu rahmet sofrası programında esas, gerçi klasik hale geldi ama sizin zekatla ilgili konuşalım diye. Neden? Şimdi siz masanın öbür tarafında da bulundunuz. Ticaret yaptınız, yapıyorsunuz. Bu tarafında da bulundunuz. Dolayısıyla iki tarafı da bilen bir hoca efendi olarak, bir de herkesin anlayacağı şekilde zekatın hem muhasebesi nasıl yapılır, kime verilir, nasıl verilir, niye verilir, niçin verilir, bu sorulara çok güzel cevap veren sizin pratikte bir kitabınız da var. Evet. O yüzden konuyu bu zekata biz inhisar ettirelim diyorum.
İzleyicilerimizin görmesinde fayda
evet,
verirseniz.
İşte bu kitap. Bir de burada niye böyle söylüyoruz? Bizim hayatımızdan orucu çıkarttılar, rejim geldi yerine, diyet geldi. Namazı kaldırdılar, aerobik geldi. Müzikle spor geldi. Efendim işte zekatı çıkarttılar, sosyal sorumluluk geldi. Öyle
sosyal
bir şey ki.
Sosyal sorumluluk, çelenklere bağış, cenazelerde.
Gibi, öyle bir şey ki bizi kendi köklerimizden koparmak için ellerinden gelen her şey gösteriliyor. Her gayret gösteriliyor.
Bütün bunlara rağmen kopmayacağız değil
kopmayacağız
mi?
Kopmayacağız. Daha da kuvvetleneceğiz inşallah. Hiç onda böyle bir ümitsizliğimiz yok. Yalnız
bu damak işi güçlendirir.
Ama burada bir de şu var. Bir de gerçekten bu meseleyi mesela zat haliniz gibi çok anlaşılır bir dilde herkesin anlayacağı şekilde bunu anlatmak. Mesela ben hep söylerim. İşte siz de belki biliyorsunuz onu. Ya kardeşim ben ticaret yapıyorum. Nerede yapıyorum? İstanbul'da yapıyorum. Neye göre yapıyorum? Ya işte şu kadar şey var. Burada yaşayan insan var. Dolayısıyla bir de bu piyasayı da eğer araştırma yapmışsam bununla ilgili şu kadar tüketim var. Peki sunulan ne kadar? Şu kadar. Arada açık var.
Arz talep dediğiniz.
Ben de bu sahaya yatırım yaparsam biz kazanırız. Biz böyle düşünüyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla sizin ticaret yaptığınız o konuda madem topluma göre hesap yapıyorsunuz, o zaman toplumun sizin kazancınıza bir hakkı var.
Allah razı olsun.
Öbür taraftan bir de köşe başı dükkan olsun. Efendim ayak altı olsun. Gelen gidenin çok olduğu bir yerde biz bu dükkanı açalım dediğinizde. Niye siz köşe başını düşünüyorsunuz? Gidip dağ başında açmıyorsunuz. Çok ayak altı bir yer olsun diyorsanız eğer. O zaman yine sizin kazancınızda bu toplumun hakkı var. Bunu Cenab-ı Hak işte zekatla, zekat farizasıyla emretmiş bize. Hatta rahmetli Besim Üstünel vardı. Bu iyi bir maliyeci.
Evet.
Ve o Besim Üstünel'in ben mecliste bir konuşmasında şahit oldum. Diyor ki toplumdaki huzuru ve gelir dengesini sağlamak için zenginlerden alıp fakire aktarılacak bir sisteme ihtiyaç var. Böyle diyordu adam. Fakat bunun belki de onlar yani bu işin esas gel bizim köklerimizde bu var.
Evet.
İslam'ın 5 tane şartından birisi zekat. Ya gel bu tarafa dönsene, bu tarafa dönsen baksan Allah bunu emretmiş.
Adını şimdi, zekat olsa manzara değişecek.
Manzara değişecek ama o zaman zekatın adını söyletmiyorlar.
Yasak.
Yani. Yasak tabii.
Dine göre.
Bir de söylerseniz eğer devletin temel esaslarını dini esaslarla tebdil ve ilgaya teşebbüs suçu işlemiş olursunuz.
Ya.
O yüzden.
Elhamdülillah o günler geçti Van hocam. Geçti, ya, geçti, her şeyi rahat konuşabiliyoruz.
Elhamdülillah. Şimdi gelelim hocam işte bu konuda İslam'ın 5 tane taşıyıcı kolonu var değil mi?
Evet.
Farz. İşte efendim savum, salat, evet,
haccu, zekat, kelime-i şehadet.
Şimdi zekat. Zekatı konu edinelim istiyorum sizin sohbetinizde.
Hay başım üstüne. Ama zatenizin işaret ettiği çok önemli noktayı bir manşet yapmak istiyorum. Dükkanınızı çok kişilerin göreceği yere açmak istiyorsunuz. O zaman dükkanınızdan istifade eden kişilerin de çok olması lazım. Çok tarafından görülmek istiyorsanız çok kişinin de istifade etmesi lazım. Bu da ancak zekatla, sadakayla, sadakayı fıtırla, kurbanda ve infakla olur.
Evet.
İnfak malumunuz daha da geniş bir kavram. Muhterem izleyicilerimiz, değerli hocam, zekatın iki bölümü var. Birisine teşvik bölümü diyoruz. Verirseniz Allah iki katıyla verir. Zekat malı eksiltmez. Efendimiz böyle buyurmuş. Vermezseniz dünyada sıkıntı çekersiniz. Ahirette de kendi malınızla azap olunursunuz. Ayet-i kerimeler açık. Bu işin verilince ne olacağı, verilmeyince ne olacağı yönü. Bir de hukuk yönü var. O hukuk yönünü iyi anlatmamız gerekiyor. Ve anlatanın bir hukuk dersi veriyor gibi anlatması, dinleyenin de bir hukuk dersi dinliyor gibi dinlemesi lazım. İşin hukuk bölümü alışılmış bir vaaz meselesi değil. Bir mal, A malı şurada kullanılırsa zekat gerekir, burada kullanılırsa gerekmez. E ya ne farkı var işte, sahibi aynı, olmaz. Bu işin bir hukuku var. Efendim işaret ettiniz ve programımızın adı Rahmet
Sofrası.
Sofrası. Rahmet sofrasının en önemli malzemelerinden birisi zekat. Sofrada bir şeyler olacak ki rahmet genişlesin. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İrfan Hocam, zekatı ez-zekatu kantaratul İslam. Zekat İslam'ın köprüsüdür buyurmuş. Köprünün asli görevi nedir? Üstünden geçeni suda boğulmaktan kurtarmaktır. Alttan akan suda boğulmaktan kurtarmaktır. Yani zekat verilirse insan dünya malında boğulup gitmekten kurtulacak. Zekatını vermezse miktarı ne olursa olsun kazandığının, onun içinde boğulup gidecek. Bu köprünün üç ayağının olduğunu bendeniz daha üyülen düşünerek şey yapmaya çalıştım. Niye? Mesele biraz daha kolay anlaşılsın diye işaret ettiğiniz gibi. Üç ayağı var bu köprünün. Vermesi gereken zengin, verilmesi gereken mal, alması gereken fakir. Üç unsuru var.
Üç sacaya.
Üç sacaya var. Bunlarda İslam neleri şart koşmuş? Öngörmüş bile demiyorum, şart koşmuş. Bir kişinin zekatla mükellef olması için önce Müslüman olması şart. Çünkü Cenab-ı Allah gayrimüslimi muhatap kabul etmiyor zaten. İki, zengin olacak. Üç, akıl ve bali olacak. Diğer mezheplerde buluğa ermeyen çocukların malından bile zekat verilmesi gerekir hükmü var ise de, hatta Hanefi mezhebinde de böyle bir görüş var ise de, cumhur ulema hayır, mükellef değildir. Henüz buluğa ermemiştir. Onun malından zekat gerekmez demiştir. Akıl bali olacak, zengin olacak. Zenginliğin ölçüsü ne? Hani mikrofonu alsak İrfan Hocam, sokağa caddeye çıksak, zengin misin? Ya birkaç kuruşumuz var ama zengin sayılmam. Öteki borçlarını söyleyecek, öbürü taksitlerini söyleyecek. Bizim dinimiz zenginliğin ölçüsünü kişilerin insafına bırakmamış, tespitine bırakmamış. Onu ben tayin edeceğim. Buyur efendim, zengin kim? Mülkiyet veya kira, oturduğu ev hesaba katılmayacak. İçinde kullandığı eşya. Efendim buzdolabının yanında çamaşır makinesi, çamaşır makinesinin yanında bir de bulaşık makinesi varmış. Fakirin bulaşık makinesi olur mu?
Bir de kurutma makinesi var.
Bir de kurutma, Allah razı olsun. Fakirin kurutma makinesi olur mu diyemeyiz.
Bunlar şimdi bir de derin dondurucu geldi.
İhtiyaç.
Evet. Bir daha geldi bir derin dondurucu.
İslam bunları zaruri ihtiyaçlar cümlesinde kabul etmiş. Çok kısa, üzgünüm, ismini de vermeyeceğim kesinlikle. Yani ev seninse vereceksin, araba seninse vereceksin, niye vermiyorsun? Bunlar hoca sözü değil, türbünler sözüdür. Evi istemiyor, içindeki eşyadan zekat istemiyor. Var ise kaydımızda, bindiği otomobilden de istemiyor. İslam'ın
bunlar
ekonomi...
hep havayici asliye kabul ediliyor.
Asliye kabul
ediliyor. Zaruri ihtiyaçlar kabul ediliyor, evet.
İslam'ın vatandaşı getirmek istediği seviyeye dikkat çekmek istiyorum hocam. Ev sahibi yap diyor fakiri. İçinin eşyasını temin et zekatında. Arabası yoksa gitsin alsın. Dikkatinizi verdim inceliğe. Al şu parayı da, 2 milyonu da git araba al. 1 milyonu al da git araba al diyemeyiz. Gider alıp borçlanırsa zekatından o borcunu da öde. Asgari seviye ev, eşyası ve bir de biniti olacak hale gelecek. Bitmedi. Bu adamın günlük harcamasına, çoluğuna, çocuğuna, nafakasına, harcamasına gereken bir de para lazım. Ona da biz 80 gram altın, daha doğrusu biz değil, dinimiz, Efendimiz 80 gram altın, 80.18 Ama 18 miligram artık küçük kaldı. Hesaplar kolay olsun diye 80 gram altına kadar da cep açlığı diyelim. Günlük mutfak masrafı diyelim. Çoluğun çocuğun beklenmedik masrafları diyelim. Bu kadar da parası olursa şimdi fakirlikten kurtuldu diyor. Fakirlikten kurtuldu, hemen zekat vermesi gerekmez. Eğer bu fakirlikten kurtulma oranına ulaşınca hiç eksilmeden bir sene geçerse üzerinden, ondan sonra zekatla mükellef olacak. Bendeniz hemşerimiz birisine dedim ki falan yerde şöyle bir imkan var, param varsa bunu değerlendir. Hocam param yok değil de dedi, dinlenmiş param yok dedi.
Bak bak. Ne demek dinlenmiş para mı?
Dinlenmiş para bir sene kalacak ki. Anlatabildim mi? Dün gelen parayı yarın harcarsan bu harcama politikasına uygun değil. Gelen gider, dinlenecek. Bir yılda dinlenmiş olursa ondan sonra zekatla mükellef. O mala da girmiş oluyor ama az söyleyelim. Zenginde aranan şartlar bunlar efendim. Anladık. Bu meblağ şöyle genel düşündüğümüzde menkul, gayrimenkul neyi varsa diye düşünecek olsak şekil değişir. İslam oraya da hüküm koymuş. Demiş ki iş sahası yapmak üzere fabrika yapmış. Arsasını almış, binasını yapmış, demirbaş makinalarını koymuş. Bunların hiçbirinden zekat gerekmez. İstihdam sahası açtı. İnsanlara kazanma kapısı açtı. Bir de bunu, bu yatırımı yaptı. Elinden çıktı adamın. Oralarda sabit duruyor. Ha, biraz evvel fizibiliteye işaret ettiniz. Bu fabrikayı niye yaptı? Şu kadar mal imal edeceğim, şu kadar satacağım, şu kadar kazanacağım. Orada gizli zekat yine çalışıyor İrfan Hocam.
Tabii çalışıyor canım.
Gizli zekat tabii çalışıyor. Beş evet sene sonra bugünkü verdiğinin 10 katını verecek adam. Evet. Eğer oraya yatırım yapmasaydı varsa 1 milyonun zekatını verecekti. 1 milyonluk yatırım yaptı. 20 milyonluk gelir getirmeye başlayınca bak ne oldu, 20 katını. Gizli bir zekat, fakirin lehine çalışma var. 2. Otobüs, kamyon, tır, uçak gibi nakliye aletlerine, nakliye o araçlarına yatırım yapmış. Bunların değerinden zekat gerekmez. Gelirini hesap edeceksin, zekat vereceksin demiş. 3. İkinci, üçüncü, dördüncü daire yapmış, ev yapmış. Orada birer insan başını sokmuş, oturuyor, mesken bulmuş. Dikkat çekerek arz etmek istiyorum. Zenginler sadece kendilerine yetecek kadar ev yapsaydı, fazla meskene yatırım yapmasaydı, fakirler nerede oturacaktı? Ülket ev almaya gücü yetmeyen insanlar nerede barınacaktı? Bir insanı barındırmak çok önemli bir vazife. Onların değerinden de zekat yok.
Kira gelirinden, kira var, gelirinden değerinden var. Zekat yok.
Yok.
Efendim. Ama onların da bir sene bir demlenmesi de lazım yalnız.
Onu arz edeceğim. Hemen biraz sonra arz edeyim. Dükkan almış. Fabrika değil de kiraya vermiş. Dükkanın değerinden zekat gerekmez, gelirinden. Gelirinden deyince. Kardeşimizin emekli maaşı var. 3 tane evden kira alıyor. Bir de dükkanı var, kira alıyor. Bunlar bütçeye giriyor, havuza giriyor. Buradan da harcamalar yapılıyor. Geriye kalan ne zaman 80 gram altın seviyesine ulaşırsa ki bugün 80 gram altının bugünlerdeki, her gün değişiyor malumunuz, 540 bin lira. Ne zaman bu rakama ulaşırsa tarihine atacak İrfan Hocam. Biz buna zekat günü diyoruz. Üzerinden bir yıl geçecek. Bir yıl geçtiğini nasıl hesaplayacağım? Nasıl
böyle hesaplayacaksınız?
Başlangıç tarihi tabii, olmazsa.
Tabii. Nereden bileceksin?
Bilemez. Tabii. Oraya nefis girer. Ya daha var ya, daha bir sene olmadı der. 5-6 ay daha geçirir. Verdiğimizi de Ahmet'e Mehmet'e olan borcumuz gibi yazıp da hesaptan, zekat hesabından düşmezsek epey de verdik ya, herhalde karşılar filan diye nefis ve şeytan bizi kandırır. Bu sanki Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a olan borcumuz gibi yazılmalı, verdikçe düşülmeli. Hesap ederken de neye göre hesap edecek? Zekat gününe göre hesap edeceğiz. Tam söz buradayken, 6 ay evvel ben 1000 metre kumaş almıştım. Kumaşın metresi 500 liraydı. Bugün kumaşın metresi 600 lira oldu. Zekat gününde kaç liraya çıktıysa ondan hesaplayacağım. Efendim kumaş modadan kalktı İrfan Bey. 400 liraya düştü. O zaman 400'den hesaplayacağım
tabii.
Bugün ne yapar? Müteahhit kardeşlerimiz var. Bazıları 50, 60, 70 dairelik işlere, 100 dairelik işlere giriyorlar. Allah helalinden versin. Zekat gününü bilecek ki o gün geldiğinde
ona göre hesaplayacak. Kaç tane daire elinde var?
Bana bakın. Kafası bitmiş. Öbürünün incesi de bitmiş. Öbürü son satılacak, anahtar takılacak hale gelmiş. Büyük sorumuz şu İrfan Hocam. Bunları bugün bir günde mal etme imkanım olsa. Olmaz bir günde, ben biliyorum. Tabii bir günde mal etme imkanım olsa kaça mal ederim? Onların hesabını yapmaları gayet kolay. Malzeme,
onlar biliyorlar zaten.
Malzeme,
canım.
İşçilik, tak diye
onlar biliyorlar, metrekare maliyetini biliyorlar
hemen
zaten.
Bak dikkat et, kaça satarsan demiyorum. Bugün mal etsen bana kaça mal olur? Yazdım. 40 milyon etti. Demek ki 1 milyon zekat borcum var. Buraya yazayım. İyi de efendim ben 1 milyon nakitim yok yani. İnşaatlar devam ediyor ama sanki inşaata devam edenin cebinde paralar dolu zannetmeyelim. Olur efendim. Bunu dövize veya altına endeksle, fakirin sana hakkı geçmesin. Verdikçe oradan düş.
Taksit öde. Tabii.
Bu tamamen yıl
içerisinde. Ama bir yıl içerisine yay.
Bravo. Yıl içerisine yayarak öde, hem sana kolaylık olsun hem de yazmazsan biraz evvel söylediğim gibi epey verdik yeter diye nefis ve şeytan bizi kandırabilir. Efendim bu onu öyle hesaplayacak. Diğer gelirler hani havuzda birikiyor ya hane bütçesinde. Bir ara yükseldi, tarihe attık. Sonra düştü aşağıya. Araba aldık. Efendim bir başka yatırım yaptık. İkinci daire aldık. Aşağıya düştü. Bozuldu. Sistem bozuldu. Yeniden yukarı çıkınca tekrar tarihe atacağız. Burada ilk daireye İrfan Hocam. Borcu var adam, oturmak için daire almış ama bulmuş bir yerden 60 ay, 100 ay, 120 ay vadeli almış. Elinde de 5 milyon parası var. 5 milyona bakıyoruz, nisap miktarını tutuyor. O daireye de 2 milyon borcu var. Bu 2 milyonun hepsini elindeki 5 milyondan düşerek geriye kalan 3 milyonu mu verecek? Hiç mi düşmeyecek? Ne kadarını düşecek? Cevap, bir yıl içerisinde ödemesi gereken miktarları o elindeki düşecek. Mevcuttan düşecek.
Tabii, kalan üzerinde.
Geri kalanı verecek. Gelecek sene de bir yıla, yıla ödenecekleri düşecek. Hepsini birden düşmeyecek. Ancak ikinci daire almış kiraya vermek üzere. Bir dükkan almış kiraya vermek. Oraya da borcu var. Elinde 10 milyonu var. Bir daire bulmuş, 20 milyonu almış. 10 milyon da oraya borcu var. Elindekini oraya düşse zaten bir şey vermesi gerekmiyor. İhtiyaç dışı yatırım için alınan gayrimenkullere olan borç eldeki meblağdan düşülmez. Ana kuralımız ne? Kendisinden zekat gerekmeyen bir mala olan borç eldekinden düşülmez. Biz kumaşçıya niye koyduğun kumaşa zekatı vermen lazım diyoruz. Çünkü kumaşın kendisi zekata tabi.
Kendisi zaten sermaye aynı zamanda. Ya.
Bravo, sermaye. Abicim. Kendisi de zekat. Artıya yazıyoruz onu. Zekatını vermesi gerekiyor. Özür dilerim. Ona olan borcu da düşebilirsin diyoruz. Kendisi zekata tabi olduğu için borcu da zekat hesabından düşebilir. İkinci dairenin kendisi zekata tabi değil ki borcunu elindeki paradan düşesin. Dükkanın kendisi zekata tabi değil ki ona olan borcu mevcut şeyden paradan düşebilesin. Biz bunları böylece hesap ettik. Ne dedik efendim? Zengin. İkincisi verilecek mal. Vazgeçilmez şartımız İrfan Hocam, mal helalinden kazanılmış olacak. Haram maldan zekat gerekmez. Bu Haram kazandınsa vermene gerek yok canım. Sen onun tamamını kullan anlamında bir müsamaha değil. Haramdan geldiyse tamamını elden çıkaracaksın. Kırkta biri vermekle temizlemiş olmazsın diyor dinimiz.
Hocam, sözünüzü balla keselim de sözün birinci bölümünü, bu rahmet sofrasını güzel bir yerde kaldık. Malın bir defa helalinden olması lazım. İki, bir de malın tasarrufu da sen olman lazım. Benim olmam lazım. Tabii. Başkasının malından ben zekat verirsem o da olmaz.
Olmaz.
Yani bir, helal çok önemli. İki, bir de kendi malımın olması lazım.
Mülkiyeti tam diyoruz.
Mülkiyeti ama. Tam. Evet. Sohbetin ikinci bölümüne bırakalım. Çok peki önemli, efendim. Güzel gidiyor.
Başım üstüne.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Mustafa Akgül hocamız da gerçekten zekat gibi İslam'ın beş temel esasından birisini konuştuğumuz sohbetin birinci bölümü burada noktalıyoruz. Ama lütfen kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, muhterem Mustafa Akgül hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konu zekat. Önemli bir konu. Hazreti Ebubekir Efendimizin zekatını vermeyen insanlara karşı ben savaşırım diyor. Allah için. Yani bir oğlanı Allah yolunda vermek istemeyen adamlarla ben savaşırım ve zorla zekatı ellerinden alırım diyor. Öyle mi hocam?
Evet ya.
Şimdi böyle önemli
Hazreti
bir...
Ömer nasıl böyle yaparsın dedi de ben bu işte kararlıyım Ömer dedi.
Evet ya işte evet. Diyor mu? Şimdi burada hocam bir de şu var. Sizin bu söylediklerinize ben şunu da çıkarttım. Yani zekat düşen işler, düşmen işler diyoruz ya. Ya zekat bir para politikası gibi geliyor bana. Nasıl para politikası?
Tamam, ekonomik
evet,
politikasının ana sütunu.
Para politikası.
Evet.
Neden para politikası? Şimdi zekatın tahakkuk edebilmesi için para bugün elinize geçti. Hemen sizden istemiyorlar. Ya üzerinden bir sene geçmesi lazım. Yani bak bir sene Allah sana süre vermiş. Düşün taşın. Piyasa araştırmanı yap ve en verimli alanda bu parayı yatırıma dönüştür. Hatta ben diyorum ki zekat düşmeyen bir işe yatır.
Yatırabilirsin.
Yatırabilirsin.
Kanuni hakkını kullanmış olursun.
Zekat düşmeyen işe yatırırsan ne olur? İnşaat yaptırdın mesela. İnşaatın kendisine zekat düşmüyor. İşte fabrikaya zekat düşmüyor.
Evet.
Otobüs aldım zekat düşmüyor. Niye? Para burada üretime giriyor hocam ya. Üretime giriyor para. Ve para kendisinden istenilen toplumsal fonksiyonu, istihdamı meydana getiriyor.
Özür dilerim. Siz istemeden para toplumun istifadesine sunulmuş oluyor.
Evet. Yani burada siz hani biçin atasözü var ya, adamlara balık vermeyin, balık tutmayı öğretin der evet. gibi. Şimdi bu para politikası dediğimiz, niye üzerinden bir sene şartını koşmuş Allah? Üzerinden bir sene geçtiği halde hala sen o parayı evde tutuyorsan, yastık altında saklıyorsan o zaman ver %2,5. Sen fukaranın alın teri el emeğiyle karnını doyuracak
paranın
işine
sıcaklığını...
ve aşına mani olduğun için evet. ver %2,5 ceza. Yok. İnşaat yaptırdım ben ya. İnşaata zekat düşmüyor. Niye zekat düşmüyor? Orada ameleden tutun. Kalorifercisi, elektrikçisi, efendim kalorifercisi, boyacısı, badanacısı, mobilya bir sürü adam marangozu orada iş
ekmek
buluyor.
Yiyor.
Ve para burada görevini yerine getiriyor. Aynı para damardaki kan gibi üretim kanallarının içinde dolaşması doğru. lazım. Bunu dışarıya çıkarttığınız zaman nasıl kabuk bağlıyorsa, aynen onun gibi evde saklanan paraların topluma bir faydası yok. O yüzden zaten ben öyle diyorum ben. Bu bir para politikası. Faizde de böyle bir şey var.
Evet.
Allah ehallallahu el-bey'a
ve harramer
riba. Allah ticareti helal, faizi haram kılmış. Şimdi burada ya ben işte bu mobilyaları alacağım. Bunları satacağım. Buradan elde ettiğim kar helal.
He.
Niye? Mobilyaya bağladığım parada onu tahtasını tarlada yetiştiren çiftçiden tut. Mobilyacısı, döşemecisi, tekstilcisi, boyacısı, cilacısı bir sürü insan burada ekmek yiyor. Para üretime girdiği için oradan çıkanı alıp satmaktan elde ettiğim kar helal. Ama yok arkadaş ben bu eşyaya bağlamayacağım parayı. Ya satarım ya satamam. Elimde kalırsa ne olacak diyerek. Paranın kendisini satacağım dediğiniz zaman orada
ya bankaya koyup faizini alacağım.
Parayı yani. Verdiğiniz adamın yani adamın gölgesinde bile oturmanız faiz sayılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir hassasiyet
İmam
var.
Azam.
Dolayısıyla Allah işte ticareti helal kılmış ama paranın kendisinin kar ve zarar karşılığı alınıp satılmasını yasaklamış Allah.
Üstadım, kimse orada şöyle bir zanna kapılmasın. Efendim ben bankaya faizle veriyorum, o da sanayiciye veriyor. Sanayici üretime sokuyor. Buraya girme. Eğer sen üretime gireceksen sanayici arkadaşla ortak ol.
Tabii canım. Tabii
sermayeye iştirak
tabii,
et.
Tabii.
Kar zarar ortak ol.
Amenna.
Kaç lira kazanırsan kazan.
Amenna.
Helal.
Sonra hocam bir de şu var. Çok güzel bir nokta işaret gördünüz. O da şu. Ya herkes şimdi diyelim ki adam tiftikçi krediyle çalışıyor. Besici krediyle çalışıyor. İplik fabrikası krediyle çalışıyor. Kumaşçı krediyle çalışıyor. Kumaşçı toptancıya satıyor krediyle. Herkes krediyle çalışıyor ama hiç kimse ödediği faizi cebinden ödemiyor. Herkes en son yırtılan kürkçü Bekir'in yakası.
Tüketicinin fiyatına
yansıyor. En son yıkıyorlar. Ya piyasaya 100 liraya çıkacak mal eğer 200 liraya çıkıyorsa. 200 lira olduğu için alamadığı için hırsızlık yapıyorsa bir adam. 200 liraya gücü yetmek için rüşvet alıyorsa bir memur. 200 liraya gücü yetmediği için başka işlere giriyorsa bir insan. Bunun vebali kime ait olur ya?
Kendisine ait olmak şartıyla sebep olanlara da olur.
Sebep olanlara da olur.
Kendisini mazur addedemez.
Onların yaptıklarını doğrudur demiyoruz biz.
Evet,
ama esas burada silsile yoluyla belki de bugünkü enflasyonda herkes diyor ama paranın alım gücünü eriten şey bir noktada da bu faiz belası diye de düşünüyorum ben.
Aynen öyle efendim. Evet. Ve fakirin, tüketicinin ödediği paranın çoğu zaten faize gidiyor.
Tabii.
Ama değerli hocam, siz bankadan kredi alsanız, diyorsunuz ki ben şu gözlüğü 100 liraya krediyle peşin paramla mal etseydim 70 liraya mal edecektim. Kredi alınca 100'e mal ettim. 100'den de bir şey kazanacağım.
Tabii canım.
Böyle olmasaydı da bir din kardeşin sana o 70 lirayı getirseydi. Kardeşim 70'e yaptık mı bunu? 90'a satalım. Ne kar edersek bölüşeceğiz. Kar edemezsek bölüşmeyeceğiz. Yani tüketiciye zorlama bir fiyat artışı olmayacak.
Olmayacak tabii.
Olmayacak.
Tabii.
Şimdi efendim hatırlarsanız birinci bölümü.
Biz sözünüzü kesip esas bizim Kayseri'de bak bizim çok takdir ettiğim esnaf dayanışması var.
He.
Siz daha iyi bilirsiniz bunu.
Evet.
Adam her gün diyor ki arkadaş bizim Bedestan'da çalışıyorlar. Herkes bir gün o dükkanın gelirini ona veriyorlar. O da ona göre ödeme günlerini ona göre ayarlıyor. Öteki ikinci gün salı günü bir başkasının onda toplanıyor. Böylece bir elde bir defa bankalara ihtiyaçtan kurtuluyor. Ve bu bizim Kayseri esnafının Türkiye'deki diğer esnaflara göre bir defa müthiş bir şekilde rekabet gücü kazanıyor. Çünkü ucuza mal oluyor. Faiz vermiyorlar diye.
Şu hesap çok net değil mi hocam?
Tabii canım.
Ahmet parayı götürüyor. 100 lirasını %40'la bankaya veriyor. Banka onu alıyor. Mehmet'e %60'la veriyor. Mehmet'in ödediği %20 bankaya gidiyor.
Evet.
Mecbur kalıyor. O da malının üstüne koyunca kullanan fakirden
tabii,
çıkmış oluyor.
Tabii.
Bu kadar basit.
Tabii.
Ama biz ana konumuza müsaade ederseniz dönelim. Dedik ki haram maldan zekat gerekmez. Sohbetimizin başında da dedim ki zekat bir hukuk meselesi gibi anlatılmalı. İçinde haram olan maldan zekat gerekmez demedim dikkat ederseniz. Haramla karışık olan maldan zekat gerekmez demedim. %100 haram olduğu belli olandan zekat gerekmez. Çünkü onun tamamının elden çıkması gerekir. Ama örnek verelim. Kardeşimizin 10 milyonu vardı. Götürdü bankaya koydu. Koymaması gerekirdi. Faiz hesabına koydu. Oradan kendisine 200 bin lira faiz isabet etti. 10 milyonun zekatını yine verecek. O sermayesinin, asli parasının zekatını verecek. 200 bin lira olan faizden dolayı zekat vermeyecek. Çünkü onun tamamını elden çıkaracak. Efendim, bu şeylerde geliyor vatandaş bize. Amcamın oğlu diyor, kredi almış. Ona da borçlanmış. Faizi de binmiş. Şimdi bana geldi. Zekatından onu karşılamamı istiyor. Değerli izleyicilerimiz. Haramdan oluşan borcu bir başka Müslüman zekatıyla ödeyemez. Kumar, içki, faiz gibi. Ancak amcanın oğlunun ana para borcunu zekatından karşılayabilirsin.
Ana borcunu.
Ana borcunu, bravo. Evet. Ana borcunu, üzerine gelen faizi değil. Bu onun işte caizlik. Dedik ya, şöyle olursa caiz, böyle olursa değil. Mallar konusunda malumunuz bir ticaret malları var İrfan Hocam. Bir hayvanat var, bir de toprak ürünleri var. Bunların zekat hesaplamaları birbirinden farklı. Bir de hemen arz edeyim, alacaklar var. Bir eldeki mallar var, bir de alacakları üçe ayırıyoruz. Kuvvetli alacaklar, orta derecede alacaklar, tüccar tabiriyle, Kayseri tabiriyle batak olan alacaklar. Kuvvetli alacaklar sanki kasadaki para gibi zekata tabi. Kasadaki mal gibi, raftaki mal gibi.
Daldaki meyve gibi canım işte.
Meyve.
Tabii. Gibi. Alacak.
Alacak. İki, adam öder mi ödemez mi? Elde çek senet de yok. Bir belge de yok. Ödeme gücü de var, dikkatinizi istirham edeyim. Ama tehlikede. Askıya alırız, tahsil edince zekatını veririz. Üç, tamamen batmış adam. Ekmeğe muhtaç hale gelmiş. O kaç sene beklerse beklesin, daha sonra da Cenab-ı Allah bir kapı açmış, eline para geçmiş. Adam da ahiretten korkan biriymiş. Kardeşim, sana 5 sene evvel borcum vardı, veremez hale gelmiştim ama bugün elime geldi, ben sana veriyorum. O seneden sonrasını verir. Alacakları da böylece taksim ettik. Nakitimiz var, çeklerimiz var, dükkanda kumaşımız veya ayakkabı ticaret malımız var. Nakitinkini nakitten, çeklerinkini çeklerin orta vadeli bir çekinden, malları da istersek mal cinsinden, ayakkabı dağıtabiliriz.
Veya istersek bedelinden.
İstersek bedelinden verebiliriz. Vermenin de şekillerinde hem kolaylık sağlanmış. Burada hedefimiz şu olmalı: fakirin işine hangisi daha iyi gelir?
Evet.
Fakirin hangisi daha...
Hangisi daha çok fakiri sevindirir?
Sevindirir. Allah razı olsun. Şimdi bir Ramazan paket adeti var malumunuz. Fakire Ramazan'da paketler yığılıyor İrfan Hocam. Ya halbuki adamın çocuğunun ayakkabıya ihtiyacı var. Onu karşılayamıyor. Evin kirasını verememiş, faturaları ödeyememiş. Biz ona para verirsek veya çek verirsek, bu o ihtiyaçlarını da karşılayabilir hale gelmesi
şimdi
lazım.
Şimdi güzel bir uygulama var. Böyle şey veriyorlar.
İhtiyaç çeki.
İhtiyaç çeki veriyorlar. Çok güzel. Fakir fukara gitsin, neye ihtiyacı varsa onu alsın. Muhteşem bir şey.
Makarna dolduruyor.
Hem yüklüğü yok. Taşıma zorluğu yok. Gidiyor işte o diyelim ki bir firmadan veriyor, istediğini alıyor.
Çok güzel. Demin arz etmeye çalıştım işte. Makarna herkesten evet, makarna bu. Gelirse ne olacak bu?
Tabii.
Efendime söyleyeyim. Bir de hiç unutmamamız gereken bir nokta var. İlla zekat Ramazan'da verilecek diye bir kural yok. Baştan ki söylediğimizde...
Gününü belirledik
ya. Bravo, zekat günü.
Ne zaman bir seneye geçiyorsa o günden itibaren zekat
vermemiz. O gün vereceksin kardeşim. Kimi Muharrem'deki verecek, kimi Şevval'de verecek, evet. Kimi Zilkade'de verecek, kimi Zilhicce'de verecek. Böylece ne olacak? Bütün sene zenginlerden fakirlere mal transferi devam etmiş olacak. Herkes Ramazan'da yüklenirse, aldığını da 2 ay, 3 ay kullandığını kabul edelim. Ondan sonra bu fakirin ihtiyacı nereden karşılanacak kardeşim? Ev kirası devam ediyor, okul masrafı devam ediyor, görünmeyen mutfak masrafları devam ediyor. Ödeme şekillerinden biri de şu olabilir İrfan Hocam aklımdayken. Sevgili kardeşim, Allah senden razı olsun, ben sizi severim, iyi insansınız, iyi komşusunuz. Maddi durumunuzu da biliyorum. Ben size bir kart vereyim, mutfak ihtiyacınızı karşılayın. Kartın limiti 5.000 lira.
Evet.
10.000 lira.
Öyle zaten.
Onları
şimdi.
Ben ödeyeceğim. Evet. O yani evet. Bir yerden çek alma, çek kart alma değil de evet. Bildiğimiz ödeme masraf kartını verip öyle ödeyebilir. Gidip bir markete Ahmet Bey'in sizden alacağı bir aylık meblağ ne olursa olsun ben ödeyeceğim. Burada şartımız Ahmet Bey'e haber verilecek.
Tabii.
Fakirin haberi olmadan yapılan ödemeler ödeyenin sadakası sevabına geçerlidir. Zekatına değil. Çünkü belki fakir kabul etmeyecek. Bu zayıf ihtimal. İki, kendi bağış gibi vermiş oluyor. Sormadı. Sorduğu zaman, o da onayladığı zaman fakire ve vekil olarak, fakirin vekili olarak ödemiş olacak. Buna da dikkat etmek lazım. Herkes zengin olduğu tarihin yıl dönümünde vermeye dikkat etsin dedik. Efendim zengin, mal, malda aranan şartları bahsetmeye çalıştık. Aklımıza yeni bir şey gelirse söyleriz, zateninizde soru gelirse. Bir de alacak fakir, üçüncü ayak. Dinimizin fakirde koyduğu şart, fakir ve Müslüman olacak. Niye ben bu kelimenin üzerine bakıyorum? Hocam bir komşum var fakir ama adam namaz kılmıyor, zekat verebilir miyim? Verebilirsin kardeşim. Müslüman olması yeterli. Ha, ben zekatımı namazını da kılan bir fakire vermek istiyorum. Bu senin tercih hakkın. Buna bir şey demem. Ama namazı kılmayan bir fakire de verilen zekat geçerlidir. Sen zekatını vermiş olursun. Hatta ben vereceğim ama gayrimeşru alışkanlıkları var. Alkole müptela durumu var. Oraya ver. Hanımına ver. Çocuğuna ver. Veya de ki kardeşim ben size katkıda bulunmak istiyorum ama her ay kiranızı ben ödeyeceğim. O zaman bak ne yaptın? Harama gidiş yolunu kesmiş oldun. Efendim böylece hem sen zekatını vermiş olursun hem de harama gitmesini önlemiş olursun. Ama fakirin illa da abdestinde namazında olması şartı yok. Bir de önemli şart, fakir aldığı zekata karşı herhangi bir hizmet, bir ödeme, bir karşılık vermek mecburiyetinde değil. Ben size maddi katkının, maddi durumunuzun iyi olmadığını biliyorum. Ben bir şeyler vereyim de pazar günleri de bizim bahçeye uğrarsan iyi olur. Yenge de gelip bizim çamaşırları yıkasa çok memnun oluruz dediğin zaman ne oldu? Zekatın menfaatini kendine dendirmiş oldun. Böyle bir ek şart koşulamaz. Biraz dedik ki evi var. Fakir kardeşimizin, dinin fakir kabul ettiği kardeşimizin evi var, içindeki eşyası var, bindiği bir arabası var, 100 bin lira da para var. Buna ne kadar verebiliriz? Bugünlerde 540 kabul ediyorsak 440 bin liraya kadar daha zekat verebiliriz.
Ya da 440 bin liraya kadar zekat alabilir.
Alabilir, aynı şey. Buradaki nokta kendi elindekiyle beraber nisaba ulaştıktan sonra biz ona vermeye devam edersek İrfan Hocam.
O zaman iadesi gerekir.
Çünkü zengine vermiş.
Artanı iade etmiş oluruz. Etmemiz gerekir ya da.
Ya başkasına da vermemiz gerekir ya da onun onun başkasına vermesi bile bizi kurtarmaz.
Tabii hayır bizim.
Çünkü la zekata li ganiyyin hadisi şerif. Zengine zekat verilmez. Zengin biz o nisabı açtığı anda saniyede zengin oldu. Biz de ondan sonra vermiş olduk. Bir tek zengine zekatın geçerli olduğu yer var İrfan Hocam malum haliniz ama izleyicilerimiz duysun. Bir adam düşünelim ki bütün mesaisini zenginlerden zekat alıp fakirlere dağıtmaya veriyor. Biz ona zekat memuru diyoruz. Vel amilin.
Amilin diye geçer
ya. Amilin diye Kur'an-ı Kerim. Bu kişinin birikmiş parası da olabilir, evleri de olabilir. Mesaisine karşılık aldığı için. Bu yaptığı işi de fakirler adına yapmış olduğu için onun maaşı zekattan verilebilir. Onun dışında zengine zekat verilmez.
Şimdi hocam ben bir şey daha arz etmek istiyorum. Sizlerin bu anlattıklarından demin bir ifade buyurdunuz.
Estağfurullah.
Ya bu mesela gayrimenkullerin zekatı. Hı. Mesela biz öşür bizde unutuldu mesela bak.
Toprak gelirleri ve hayvanlar
tabii.
Ona şimdi, vaktimiz tabii, var mı inşallah?
Tabii şimdi vaktimiz kalmadı da ama öyle benim aklıma o geldi. Şimdi siz Allah'a güvenerek tarım yapıyorsanız, yani bir ektiniz bir de biçmeye gittiniz. Bunun onda bir bunun öşürü değil mi?
Hazine-i gaybiyeden Allah size verdi.
Onu iki ama ektiniz, kuyu vurdunuz, suladınız, gübre attınız. Bu sefer 20'de bile düşüyor.
20'de bile düştü.
Portakal bahçesi, elma bahçesi kayısılık yaptınız. O zaman 40'ta bire düşüyor. Niye? Burada Allah öyle bir teşvik tedbiri getirmiş ki bugünkü tabirle ekonomideki. Bak bana güvenerek ziraat yapma. Yapacaksan emek ver. Çok emek verirsen az vergi alırım. Üretimden kazanırım diyor. Az emek verirsen çok vergi alırım. Ona göre ayağını denge al. Bu hayvanlarda da bu böyle. 6 aydan hocam, önce.
Hı.
6 aydan fazla daha doğrusu.
Ahırda besleniyorsa.
Ahırda besliyorsan onların zekatı düşük. Ama saldım çayra mevlem kayra. Gönderiyorsun. Kıraç arazide merada otluyorsa onun zekatı daha fazla.
Orada da orijinal hükümler var hocam.
Ya,
40'ta 1 ama evet. 80'de 2 değil.
80'de 2 değil evet.
%2,5 değil.
Evet, evet.
120'ye kadar 1.
Evet.
Yani hayvancılığı teşvik ediyor.
Tabii müthiş bir teşvik tedbirleri kanunu.
Ancak Malumunuz büyükbaşlarda da 30'a ulaşıncaya kadar zekatı evet. tabi değil ama ben 10 tane tosun alayım, dana alayım, besleyeyim de kurbanda satayım dediğin an ticaret malına tabii, dönüşmüş ticaret, tabii, olur. Ticaret,
aynı kumaş tüccarı gibi.
Kumaş gibi Allah
tabii
razı olsun. Yani,
aynı
onun gibi olur. Buradaki büyükbaştaki 30 şartımız ne? Etinden, sütünden, evet. yağından yararlanmak üzere sağmal dediğimiz evet. bizim şekilde besleniyorsa 29'a dahil yok, 30'da da 30'dan bir tane büyükbaş vermek değil, 2 yaşında bir dana. 40 olursa 3 yaşında bir buzağı filan şeklinde o kitaplarda tafsilat var. Efendim onu da öyle istiyor. Hayvancılık, teşvik unsurlarına dikkat çekmek
tabii ya istiyorum. Ben onu diyorum burada.
Hayvancılık,
evet.
tarım, mesken,
evet. Evet.
iş yeri, istihdam alanı.
Evet.
Bu dördünü bizim dinimiz zekatta teşvik alanı olarak takviye etmiş. Onları koruma altına.
Özendirmiş.
Özendirmiş.
Tabii.
Onları şey yapın, fakirlere bu şekilde iş yeri açmış olun diye şey yapmış.
Allah razı olsun hocam.
Öyle mi?
Evet. sohbet böyle bal tadında devam ediyor ama sözünüzü balla kesiyoruz.
Amin.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok özel ve güzel dinleyicileri. Rahmet Sofrası programımız daha burada sona erdi. Mustafa Akgül hocamıza, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
lütfettiler.
Ederim.
Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Bir başka rahmet sofrasında iftar saatlerinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.